Ayrım 62, sayfa 833. 6. 1980'lerin sonuna doğru Belediye Kültür Bürosu'nun Kültürel Eserleri Koruma Ofisi, Pagoda'nın içinde bulunduğu yüksek zemin üzerine bir lunapark inşa etmeye karar verdi. Ofisin müdürü, kırmızı bir buldozer ve yeni atanmış ellerinde çoplar olan bir düzine polis, bir noter, bir televizyon muhabiri ve bir de gazeticiyle birlikte gelip Pagoda'nın önündeki evin çevresini kuşattı. Müdür, Anaoğlu Şanguanlara mahkeme kararını okudu. Detaylı bir incelemenin sonunda Pagoda'nın önünde bulunan evin Goymi Kuzeydoğu Bucağı'nın kamu malı olduğuna karar verilmiştir. Şanguanlu ve oğlu Şanguan Yintong'un özel mülkü değildir. Kendi evleri makul bir fiyata satılmış ve elde edilen gelir akrabaları Papağan Han'a verilmiştir. Şanguan ailesi Pagoda'nın önündeki evi kanunlara aykırı bir şekilde işgal etmektedir. Ve bu tebliğden sonra 6 saat içinde bahsi geçen evi acilen terk etmekle yükümlüdürler. Eğer evi zamanda terk etmezlerse kamu malını işgal etmekle hüküm giyeceklerdir. Şanguanlu, az önce okuduklarımı anladın mı diye sordu müdür öfkeyle. Kangun üzerinde bir kaya gibi sakin oturan Şanguanlu, traktörünüz önce beni ezip geçmek zorunda dedi. Müdür, Şanguan Yintong, anan iyice yaşlandı, kafası karışık. Onunla konuşup ikna etmen lazım. Akıllı bir adam sürecin gerektirdiği gibi davranır. Hükümete karşı gelmenin sonu iyi olmaz dedi. Vitrini kırıp bir mankene zarar verdiği için akıl hastanesine gönderilip orada 3 yıl geçirmiş olan Şanguan Yintong başını ahşap bir kukla gibi salladı. Alnında bir yara izi vardı. Zihinsel kusurunu gösteren cam gibi boş gözlerle bakıyordu. Müdür elindeki telsiz telefonu havaya kaldırınca Yintong kendini adamın önüne atıp diz çöktü. Başını iki elinin arasına alıp yalvarmaya başladı. Şok vermeyin bana, şok vermeyin bana. Akıl hastasıyım ben, akıl hastasıyım. Müdür mahcup bir tavırla notere bakıp yaşlı olan aklını yitirmek üzere genci çoktan delirmiş. Şimdi ne yapacağız dedi. Noter elimizde delil olarak video kayıtları var. Eğer çıkmazlarsa onları zorla çıkarırız dedi. Müdürün bir el hareketiyle içeriye dalan polisler Şanguanlu ve Yintong'u sürükleyerek zorla dışarıya çıkardı. Şanguanlu bembeyaz olmuş saçlarını bir aslan yelisi gibi sallayarak polislere karşı koyuyordu. Yintong ise durmadan şok vermeyin bana, şok vermeyin bana, akıl hastasıyım ben diye yalvarmaya devam etti. Şanguanlu sazdan kulübeye girmek için kıvranmaya devam edince polisler onun ellerini ve ayaklarını bağladı. O kadar öfkelenmişti ki ağzından köpükler çıkarıyordu. Sonunda bayılıverdi. Polisler kulübedeki birkaç kırık dökük ev eşyasını ve yırtık pırtık yatak ve yorganı dışarıya attı. Kırmızı buldozer sık demir dişleri olan kepçesini havaya kaldırdı. Bacasından gürleyen dumanlar çıkıyordu. Pagoda'nın önündeki küçük kulübeyi kükreyerek darmadağın etti. Yintong bu kırmızı devin kendisi için geldiğini sanıyordu. Pagoda'nın ıslak temeline korkuyla yaslanıp gözlerini kocaman açarak ölmeyi bekledi. Bu kritik anda yıllardır ortada olmayan Sima Liang birden gökten düşüverdi aralarına. Aslında bundan 10-15 dakika kadar önce çimen yeşili bir helikopterin dalan semalarında süzüldüğünü görmüştüm. Helikopter yüksek tepelerin üzerindeki boşlukta devasa bir yusufçuk gibi yavaşça kayıyordu. Gittikçe alçalıyordu ve o sarkık karnı alçalırken pagodanın sivri kubbesine sürtecek gibi oldu birkaç kez. Kıçını yukarı kaldırıp inişe geçtiğinde tepesinde hızla dönen pervanesi küçük hortumlar yaratmaya başladı. Pervanesinden yayılan vızıltı beynimde uğulduyordu. Helikopterin göz kamaştırıcı kokpit penceresinden dışarıya çıkmış ve aşağıya bakan büyük ve yuvarlak bir kafa gördüm. Yüzünün hatlarını seçecek zamanım olmadı. Helikopter göz açıp kapamadan geçiverdi. Kırmızı buldozer kükrüyor, paletleri gümbürdüyordu. Devasa kepçesini dinozorlar çağından kalma tuhaf bir canavar gibi havaya kaldırıp pagodanın önündeki küçük kulübenin çatısına geçirdi. Taoist rahip Men Shengwu üzerinde geleneksel siyah küpesiyle pagodanın önünde bir hayalet gibi belirip birden aynı hızla kayboldu. Kendimi tutamayıp bağırdım. Şok vermeyin bana, akıl hastasıyım ben. Akıl hastası olmam yeterli değil mi? Çimen yeşil helikopter geri döndü. Bu kez yan yatmıştı ve sarı dumanlar tükürüyordu. Kokpitin penceresinden bir kadın sarkıyordu. Kadın bağırıyordu ama pervanenin sağır dici pırpırlarından sesi zar zor duyuluyordu. Durun, yıkamazsınız, tarihi bir yapı. Queen Vujin. Queen Vujin, Simoku ve benim de öğretmenliğimi yapmış olan 2. Queen Bey'in torunuydu. Kültürel Eserleri Koruma Ofisi'nin müdürüydü ama korumadan çok geliştirmeden yanaydı. Şimdi de bizim aileye ait olan büyük Celadon seramik bir kaseyi dikkatle incelemekteydi elinde. Gözleri ne kadar da parlaktı. Yanaklarındaki etlerin seyirmesinden, helikopterin kükremesinden korktuğu anlaşılıyordu bariz bir şekilde. Başını kaldırıp yukarı baktığında helikopter yine geri dönmüştü ve Queen Vision bir toz bulutu tarafından yutuldu. Bu çimen yeşili koca oğlan sonunda pagodanın önündeki açıklığa inebildi. O düz pervaneler helikopter yere indikten sonra bile genkleyen Lian'ın karides ezmesi yaparken kullandığı spatula gibi tak tak tak diye dönmeye devam etti. Helikopterin mantal gövdesi de akılsız devinimlerle sarsılmaya devam ediyordu. Pervaneler giderek yavaşladı. Her bir dönüşü bir öncekinden daha yavaş oluyordu. Sonunda şöyle bir titreyip tamamen durdu. Canavar sonunda yere oturmuş ve boş gözlerle etrafa bakınıyordu. Karnındaki kapı açılınca içinden ışık süzüldü. Üzerinde deri palto olan bir adam küçük merdivenden aşağı indi. Onun arkasından da üzerinde portakal sarısı trençkot olan bir kadın geliyordu. Kadın göz kamaştıran bir sarılıktaydı. Merdivenden inerken geniş kalçaları göründü. Kadının giydiği yün etek de sarıydı ama trençkotuyla aynı tonda değildi. Trençkotu parlak bir sarıydı. Eteği ise daha koyu bir sarı. Baldırları çok sıkıydı. Sonunda yüzünü de döndü. Alışkanlığım olduğu üzere insanlara bakarken önce üzerindekileri incelerim. Önce kadının vücudunu saran trençkotuna baktım. İnce kazağın içindeki memeleri iriydi. Sütyen giymiyordu. Meme uçları balıkçı yaka yün kazağına sürtünüyordu. Bu kazak da sarıydı. Yün eteğin sarısıyla temelde aynı sarılıkta olduğunu söyleyebilirim. İri memelerin arasına büyük, altın bir kolye gizlenmişti. Vakur bir ifade taşıyan dikdörtgen şeklinde bir yüzü ve dalgalı parlak siyah saçları vardı. Saçları çok sık olduğundan kafa derisi görünmüyordu. Onu hemen tanıdım. Lu Liren ve Shangguan Pandi'nin kızları Lu Shengli'ydi bu. Sanayi ve Ticaret Bankası'nın müdürlüğünü yaptığı sırada kasten az yiyerek düşük yaptığı söylentisi vardı şehirde. Neden böyle bir söylenti dolanıyordu ki? Çünkü belediye başkanlığına yeni atanmıştı. Eski belediye başkanı Ji Kuingizi beyin kanamasından ölmüştü. Kimileri onun öfkeden öldüğünü söylüyordu. Ben deliyim, numara değil. Deli olduğumu inkar edemem. Ama her şeyin de farkındayım. Mesela Lu Shengli'nin nasıl belediye başkanı olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat bunu size söyleyemem. Lu Shengli vücudunu 5. ablamdan miras almış ama annesinden daha saygın ve daha tarz sahibi bir görünüşü var. Her nesil bir öncekini geçecek tabii. Yürürken safkan bir yarış atı gibi boynu dik, göğsü dışarıda yürüyordu. Helikopterin karnından koca kafalı orta yaşlı bir adam fırladı. Üzerinde pahalı bir takım elbiseyle büyük ve enli bir kravat vardı. Lu Shengli yarış atı adımlarıyla adamın ardından seyirtti. Bu koca kafalı adam kelleşmeye başlamıştı. Yine de yüzünde yaramaz bir çocuk ifadesi vardı. Işıl ışıl parlayan gözleri sanki bir sırrı gizliyordu. İri burnunun altında güzel, dolgun dudakları olan küçük bir ağzı vardı. Kulakları beyaz ve etliydi. Büyük kulak memeleri bir hindinin gerdanı gibi aşağıya sarkıyordu. Hayatımda buna benzeyen bir başka erkek yüzü daha görmemiştim. Böyle bir kadın yüzü de gördüğümü söyleyemem elbette. Böyle seçkin bir yüze sahip olanların kaderinde imparator olmak vardır. Aşkta şanslı olurlar. 3 karısı, 6 yavuklusu ve 72 cariyesi olur. Onun Simalyenk olabileceğini tahmin ettim ama buna inanmak da istemiyordum. Henüz beni fark etmemişti ve ben de onun beni görmesini hiç istemiyordum. Beni görse bile beni tanıdığını söylemeye cesaret edemezdi. Shangguan Yintong artık şehvet düşkünü bir akıl hastasıydı. Onun arkasında Lu Shengli'den daha uzun ve daha iri olan melez bir kadın vardı. Kadının göz yuvaları neredeyse yüzünün içine göçmüştü. Kan kırmızısı dudakları, kar gibi beyaz, kırağı gibi soğuk, ipek gibi kaygan memeleri vardı. Yürüdükçe hoplayan, küçük ve narin meme uçları nefes nefese kalmış bir kirpinin o küçük ağzı gibi sivriydi. Mo Nehri'nin yeni onarılmış köprüsünün yakınlarında iki tane çok büyük limuzin göründü. Biri kırmızı, öteki beyazdı. Bir tavukla horozu andıran bir şekilde birbirlerinin kuyruklarına takılmış bu tarafa doğru geliyorlardı. Bu iki araba çiftleşse çocukları ne renk olurdu acaba? Lu Shengli ara ara başını çevirip adama bakarken her zaman yüzünde taşıdığı o küstah ifade yerini büyüleyici bir gülümsemeye bırakıyordu. Lu Shengli'nin gülümsemesi bir elmastan daha değerli ve zehirden daha tehlikeliydi. Kültürel Eserleri Koruma Ofisi'nin müdürü elinde bizim selodan seramik kaseyle paytak paytak koşarak geldi. Belediye başkanı Lu, buraya kadar gelip çalışmamızı yerinde görmeniz ne kadar onur verici, hoş geldiniz. Burada ne yapmayı planlıyorsunuz diye sordu Lu Shengli. Bu eski pagoda etrafında Çinli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek büyük bir tematik eğlence parkı inşa etmeyi düşünüyoruz, dedi müdür. Peki bunu ben neden bilmiyorum, dedi Lu Shengli. Bu projeyi eski belediye başkanı Ji Kuingizi onaylamıştı, dedi müdür. Ji Kuingizi onayladıysa bu projeyi detaylı bir şekilde tekrar masaya yatırmalıyız. Bu pagoda koruma altındadır ve önündeki kulübede yıkılamaz. Burada kar pazarını yeniden faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Burada bir luna park inşa edip birkaç çıkırık atari, birkaç köhne çarpışan araba ve birkaç aptal masa oyunu koyarak ne kadar eğlenebileceğini sanıyorsunuz? Bunun neresi eğlenceli? Yoldaş, eğer buraya yabancı turistleri çekip ceplerindeki parayı almak istiyorsak daha büyük bir vizyonun olmalı. Şehir sakinleriyle görüşüp onlara doğunun kuş cennetinin öncü ruhu ve girişimciliğinden bir şeyler öğrenmeleri için çağrıda bulundum. Onlar başkalarının yolundan gitmeyip kendi yollarını çizdiler. Başkalarının aklına bile gelmeyen yeni ve farklı şeyler yaptılar. Reform nedir? Sorarım sana. Ya dışa açılmak, bir şeyler düşünüp cesaretle hareket etmektir. Bu dünya üzerinde düşünemeyeceğin şeyler olabilir ama yapamayacağın şey yoktur. Doğu'nun kuş cenneti şimdi Zümrüt'ü Anka planı dedikleri bir projeyi geliştirme sürecinde. Deve kuşu, altın sülün ve tavus kuşunu melezleme yöntemiyle birleştirip şimdiye kadar sadece efsanelerde olan bir kuşu diriltme peşindeler. Zümrüt'ü Anka'yı. Lu Shengli halk önünde konuşmaktan bir hitap bağımlısı olup çıkmıştı. Konuştukça konuştu. Bir yarış atının toynakları koşmaya nasıl alışmışsa o da konuşuyordu. Konuştukça daha da hararetli konuşuyordu. Noter ve polisler boş boş bakarak ayakta dikiliyordu. Şehir televizyonundan gelen muhabir haklı bir üne sahip ve daha yeni radyo ve televizyon bürosu müdürlüğüne atanmış olan tek boynuzlu at, Lu Shengli ve değerli konuklarını kameraya çekmekle meşguldü. Aklı sonradan başına gelen gazeteci ise bir öne bir arkaya koşuşturup bazen yere diz çökerek bazen de ayakta dikilerek belediye başkanı ve seçkin yabancı konuklarının fotoğraflarını çekmeye başladı. Timelyang sonunda eli ve ayağı bağlı olarak pagodun önünde uzanan annemi fark edebildi. Boyu birden sanki kocaman bir el, saçını tutup yukarıya çekiyormuşçasına uzadı. Geriye doğru birkaç adım attı. Başını iki yana salladı. Gözlerinden yaş boşandı. Yavaş yavaş yere diz çöktü. Dizleri yere değer değmez hızlı bir şekilde secde etmeye başladı. Sadece sımık ağlıyordu. Ah neneciğim, nine. Gerçekten ağlıyordu. Gözlerinden boşanan gözyaşları ve burnunun ucundan damlayan sümükler kanıtlıyordu yapmacık olmadığını. Shangguanlu az da olsa görebilen o tek gözünü kocaman açıp Liang sen misin dedi titreyen dudaklarla. Nine, canım ninem benim. Evet benim. Sima Liang. Senin sütünle büyümüş olan Sima Liang dedi ağlayarak. Shangguanlu yerde kendini çevirmeye çalıştı. Sima Liang ayağa kalkıp kuzen ninem niye böyle bağlanmış dedi. Lu Shengli yüzünde ne yapacağını bilemez bir ifadeyle kuzen benim ihmalkarlığım dedi. Sonra Kuyun Vijin'e dönüp dişlerini gıcırdatarak size orospu çocukları diye çıkıştı. Kuyun Vijin'in bacakları titremeye başladı. Bizim Selo'dan seramik kaseyi hala elinde tutuyordu. Ofise geri döndüğümde hayır hemen şimdi dedi Lu Shengli. Seni görevinden alıyorum, kovuldun. Şimdi gidip öz eleştirini yaz hadi. Sonra eğilip Shangguanlu'nun iplerini kendi elleriyle çözmeye çalıştı. Çok sıkı olan bir düğme denk gelince düğümü dişleriyle açtı. Çok dokunaklı bir sahneydi bu. Shangguanlu'yu yerden kaldırırken nine geç kaldığım için özür dilerim dedi. Annem onu şüpheyle bakıp sen de kimsin diye sordu. Lu Shengli nine beni tanımadın mı? Lu Shengli'yim ben torunun dedi. Annem başını sallayıp hiç de ona benzemiyorsun hem de hiç dedi. Sonra başını çevirip Sima Liang'ı arandı. Liang gel de sana bir dokunayım bakayım şişman mısın yoksa zayıf mı dedi. Annem Sima Liang'ın başını okşarken evet benim Sima Liang'ımsın sen. Evet benim Sima Liang'ımsın sen. İnsanlar yıllar boyunca değişir ama kafatasları hep aynı kalır. İnsanın kaderi burada yazılıdır. Tamam tamam semirmişsin evladım. Görünüşe göre halin vaktin yerinde. Ya da en azından iyi beslenmişsin dedi. Nine evet iyi besleniyorum. Artık dardan çıktık sayılır. Bugünden sonra sen de rahat edip hayatın tadını çıkartacaksın. Küçük dayım nerede? O ne yapıyor dedi hıçkırarak. Sima Liang anneme ve Lu Shengli'ye benim nerede olduğumu sorarken ben pagodanın etrafında dolanıyordum. Aklımda bir sorun olduğunu inkar etmiyorum ama bu sorun sadece bir memeyle karşı karşıya geldiğim zaman yükseliyor. Geri kalan zamanlarda hiçbir sorunum yok. Akıl hastasını oynamanın tadını derinden tattım bir kere. Ne düşünüyorsan onu söyleyebiliyorsun. Ağız dolusu saçmalasan da insanların tek yaptığı sana gülümsemek. Akıl hastalarının saçmalamasına gelince doğru söyleyeni zaten dokuz köyden kovmuyorlar mı? Gerçekleri söylediğin zaman yattılır hazır. Hemen akıl hastası ilan ediliyorsun. Akıl hastasıyla sen istediğini yapabilirsin. İşlek bir caddenin ortasında dans edebilirsin mesela. Sürücüler sana çarpmaz. Polis gelip yakalamaz. Ne döver ne de söver. Seni azarladığı zaman karşısına geçip aptal aptal sırıtabilirsin. Elini uzatıp belindeki kibirin parlak tokasıyla oynarken memme dediğinde polis gülse mi ağlasın mı bilemez. Şehrin Kadınlar Birliği şefinin kırık dökük arabasını durdurup parlak farlarını elleyerek memme memme dediğinde Kadınlar Birliği şefinin arabasının içinde başını geriye atıp kahkahalar içinde kıvrandığını görebilirsin. Meydandaki sinemanın önünde havada karşılıklı asılı duran büyük posterleri bir maymun gibi zıplayıp pislikten kuzgun karasına dönmüş on parmağınla aşağıya doğru çekerken avızın çıktığı kadar memme memme diye bağır bakalım. O meşhur film yıldızı, o memelerini açarak meşhur olmuş film yıldızı reklam panolarından sana doğru tebessüm edecektir. İşte o gün beni Shanghai Yin Tong'u izleyen kişi sayısı sinemanın karanlığında oturmuş film izleyenlerden daha fazlaydı. Kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı herkes beni izliyordu. İçlerinde daha yeni doğum yapmış genç bir kadın vardı. Beni tanıdı. Ben de onu tanıyordum ama deli taktiği yapıp onu tanımazdan geldim. Kadın sinetlikten bile daha şeffaf bir elbise giyiyordu. Altında da siyah kilotlu file çorap vardı. Teni çok beyaz, vücudu harikaydı. Daha yeni doğum yapmış demezsin. Sanki kurt üzümü doğurmuş sanırsın. Sütyen takmadığından gözüne çarpan ilk şey güçlü ve iri memeleri oldu. Sütü çok bol ve besleyici olmalıydı. Bebeği çok şanslıydı. Anlayacağınız elinde bir file taşıyordu. Dikenli bir hıyar çıkmıştı filenin deliğinden. Hıyarların tüylü dikenleri mor ve parlak bir patlıcana batıyordu. Filede biraz da üzerinden tazelik damlayan, şekil bozukluğuna uğrayıp meme ucu gibi fazlalıklar çıkarmış kırmızı domatesler vardı. Dil dil kulakları küpeli, hopladı zıpladı, iri memeleri elledi. Boyunlarına kırmızı fular bağlamış bir grup masum çocuk hep birlikte avuç tutup bana tezahürat yaptı. Dalga da geçtiler elbet. Öğretmenleri bu çocukları sinemaya ahlaki değerler üzerine bir film izlemeye getirmişti. Hoparlörlerden, filmden bir parça duyuluyordu. Dipnot 1988 yapımı bir Tayvan filmi. Dünyada sadece annen olsa yeter. En büyük hazinen annendir. Annesi olmayan çocuk kurumuş ota benzer. Şerbet, buzlu dondurma, kaymak jöle. Çubuk dondurma, buzlu çubuk dondurma, ağzında tüter dumanı. Bom, pompalı tüfek, vur hedefi, kap hediyeyi. Halka atma oyunu, bir atış bir rüyan. Halka neye denk gelirse senindir. Sigara var, çilet, ciklet var. Jian Libao'nun yerli meyve suyu var. Dipnot. Jian Libao bir meşrubat firması. Adı. Coca-Cola var. Halkayı geçir kazan. Olmadı eller cebe. Maymunlusu. Bıldırcın dövüşü. Herkes kendi işinde iyidir. Kimi gong çalar, kimi şeker satar. Satrançta son hamleyi yapanı da var. Otantik Vietnam aperatifleri kendini savunduğu bir kavgada kahraman olan Charles Libao'nun yüklü bir altında özel olarak davet ettiği Nguyen Timmy Shank adlı Vietnamlı bir aşçının hazırladığı tadı damağınızda kalacak yemeklere buyurun. Bir yandan Markov'un at eti köftelerini yiyin, bir yandan da masajın keyfini çıkartın. Ucuz pudra sürmüş Çinli ve yabancı kızların müşterileri çekmek için kıkırdayıp flört etmelerini izleyin. Böyle yerler hep paralıdır ama şehvet düşkünü Shanghai Yin Tong'un performansını izlemek bedava. Şehvet düşkünü moruk meme emiyor performansını sergiliyor. İçiniz kıpır kıpır olacak. Elinde bir file taze sebze taşıyan etine dolgun genç bir kadının koca gözlerinde ışıldayan o genç kadınlara has, benzersiz mutluluğu göreceksiniz. O kolayca empati kurulabilecek zayıf ışıltıyı. Papağan Han'ın evinde kısacık bir süre içinde yanıveren o parlak ışığın altında bu kadının bir dutu andıran tatlı ekşi duygu dinlemelerini okumuştum. Kadın o zamanlar bir kendin seç kendin al dükkanından enselendi. Sen de kadının o güzelim iri memelerinden etkilenip cömert bir tavırla ayağa kalktın. Kadının kocası gibi davranıp onun yerine hesabı ödedin. Karımın hesabı kendi ödeme alışkanlığı yoktur dedin. Sonra onu tanımazdan geldin. Ama bir daha sıçrayıp posterin üzerindeki film yıldızının memelerine elleme tutkunu da kaybettin. Utanç içinde koşarak bir ara sokağa saptın. Ama daha sokağın ağzına yeni varmıştın ki kadının çoktandır orada seni beklediğini fark ettin. Sokak çok sessizdi. Sadece çocuk bezleri parlak gün ışığının altında renkli birer bayrak gibi sallanan birkaç çocuk vardı. Kadın şöyle fısıldadı. Sen gerçekten akıl hastası mısın yoksa sadece akıl hastası gibi mi davranıyorsun? Sana bir borcum var. Hadi elle benimkini. Bir kere elle de ödeşelim. Ellesene hadi. Seni zavallı adam. O reklam panolarında gördüklerin sahte. O film yıldızının memeleri gerçek değil. Sünger ya da pamukla desteklendiği için o kadar iri görünüyor. Seni zavallı adam. Yoksa bu yüzden mi delirdin? Dokun hadi. Kadın gözlerden uzak bir köşeye çekilip etrafı kolaçan ettikten sonra memelerini işaret edip deli seni, gel buraya, çabuk ol. Sana bir kereliğine yardım edeceğim dedi. Kadının bebek bezi içindeki memeleri çok vakur ve kutsal bir eda içindeydi. Yüzünü ellerinin içine gömüp diz çöktün. Hayır dedin acıklı bir sesle. Kadın içini çeken bir aydın gibi oh demek beni yalancı çıkarıyorsun dedi. Filisindeki meme ucu çıkarmış olan domateslerden en irilerini seçip elime tutuşturdu. Bebek bezi içindeki ince belini büküp göz kamaştıran bir ışık tarafından yutuldu bir anda. Zengin, sembolik bir anlam yüklü domatesleri elimde incelerken uzun uzun düşündüm. Domatesler niye meme ucu çıkarır ki? Dağlar yeryüzünü meme uçlarıdır. Dalgalar denizin, dil düşüncenin, çiçekler bitki örtüsünün. Sokak lambaları caddenin, güneş kainatın. Her şeyin memelerle bir bağlantısı var. Dünya üzerindeki her şeyi meme uçlarıyla ilişkilendirmek benim akıl hastası Shanguan Yintang'un kendini en özgür hissettiği ve en paranoyaklaştığı ruh halidir. Pagodanın etrafında dönüyordum. Sanki pagodanın değil de bir memenin etrafında dönüyordum. Birden Simaliyang'la yüz yüze geldim. Acaba deli gibi davranmaya devam etseydim yoksa onun beni ayık zihnimle görmesine izin mi verseydim? Birbirimizi neredeyse 40 yıldır görmüyorduk ve beni bir akıl hastasına dönüşmüş halde bulmak onu çok üzecekti. Evet çok üzülür. Çocukluk arkadaşıma kendimi en akıllı ve en entelektüel halimle göstermeliydim. Liang, Simaliyang, küçük dayı, küçük dayı Yintong. Birbirimize sıkıca sarıldık. Üzerindeki ağır parfüm kokusundan neredeyse sarhoş olup bayılacaktım. Sonunda beni sıkmayı bıraktı. Onun o yerinde duramayan büyük gözlerine baktım. Çok bilge bir adam gibi içini çekti. Onun jilet gibi ütülenmiş takım elbisesinin omuzunda bıraktığım gözyaşlarımı ve sümük izlerimi gördüm. Bu sıra Ruşenk'le elini uzattı. Sanki benimle el sıkışmak istiyordu ama ben elimi uzattığımda elini çoktan geri çekmişti. Utançtan ne yapacağımı şaşırdım. İçim büyük bir öfkeyle doldu. Anasını sattığımın Ruşenk'le. Nereden geldiğini unutmuşsun sen. Tarihini unutmuşsun sen. Tarihini unutmak demek ihanet etmek demektir. Sen Shanguan ailesine ihanet ettin, ailenin temsilcisine. Ben neyi temsil edebilirim ki şu hayatta? Ben kimseyi temsil etmiyorum. Hatta kendimi bile temsil edemem. Küçük dayı merhaba, nasılsın? Buraya gelir gelmez yaptığım ilk iş seninle ninemi aramak oldu. Yalan, düpedüz yalan, baştan aşağıya yalan. Lu Sheng de, sen bir zamanlar Taşkın Ejderha Çiftliği'nin hayvancılık bölümünde müdürlük yapan Shanguan Pandi'nin vahşi hayal gücünü miras almışsın. O şimdi Tanrı'nın hayvanat bahçesinde bir geneli baştı. Oysa sen sadece zümrüdü Ankara'yı yaratmakla uğraşıyorsun. Ama onun samimiyetini ve açıklığını miras alamamışsın. O güzelim yün kazağının içindeki iriliğini yitirmiş memelerini ilk bakışta fark ettim. Elim kirli diye elimi bile sıkmak istemesen de senin memelerini ellemek istiyorum. Sen benim yeğenim olabilirsin. Ben de senin küçük dayın olabilirim ama yine de memelerini ellemek istiyorum. Bir kadının memeleri Zümrüdü Anka Parkı'ndaki çiçekler gibi kavumalıdır. Çiçek koparmak genel ahlaka aykırıdır ama dokunmak öyle mi? Dokunmak da olmaz. Ben dokunabilirim çünkü akıl hastasıyım ben. Delinin biri. ABD başkanını vurdu, adamı infaz bile etmediler. Öyleyse delinin birinin bir kadının memelerini ellemesine büyütülecek ne var? Bakıyorum da belediye başkanı olmuşsun, banka müdürlüğü yapmışsın. Memme dedim gözlerimi Lu Shengli'nin memelerine dikip. Aman aman ya diye abartılı bir çığlık atan Lu Shengli hemen Simaliyang'ın arkasına saklandı. Meme uçları Simaliyang'ın omuzlarına değiyordu. Erkeklerin ellerinde olgunlaşmış bir hurma gibi sıkılıp hasatı çıkmış, üzerindeki deliklerden sızdıran o iki memeyle bir de karşıma geçmiş utangaç bir bakireyi oynuyorsun. Aman boş ver umurumda değilsin. Küçük dayı delirdi. Sokaklarda kadınların peşinde koşturup memelerine dokunmaya çalışıyor dedi birden Simaliyang'a. Benim hakkımda kötü şeyler söylemeye cesaret edip. Ne zaman sokaklarda kadınların peşine koşturmuşum ki? Simaliyang o soğuk, kaygan, parlak, beyaz, iri ama yağlı olmayan memeleri olan Asya ve Avrupa kırması kadını yanıma getirip benimle tokalaştırmak istedi. Simaliyang'ın çok fiyakalı göründüğünü kabul etmeliyim. Babette'nin yıllar önce bize izlettiği filmin kadın kahramanı andıran bu Avrasyalı kadını koluna takıp köyümüze getirerek atalarımızın şanına şan kattı. İnsanın erkek çocuğu oldu mu Simaliyang'a benzemeli. Bu melez kadın görünüşe göre hiç üşümüyordu. Üzerinde ince bir elbise vardı. Memelerini kasten gözüme doğru sokup merhaba nasılsın dedi. Çince'yi çok tuhaf bir şekilde konuşuyordu. Daha önce dediğim gibi ne zaman bir çift güzel meme görsem ağzım burnum oynar, yine öyle oldu. Memmeye dedim. Çuk dayının bir gün bu hale gelebileceğini hiç düşünmezdim dedi Lu Shengli uzgun bir sesle. Simalyang gülerek bunu bana bırakın. Küçük dayımın hastalığının tedavisini ben üstleniyorum. Belediye başkanı Lu, şehrin göbeğinde şehrin en büyük otelini yapmak için 100 milyon yuan yatırım yaptı. Pagoda'nın bakım masraflarını da ben karşılayacağım. Papağanhan'ın doğunun kuş cennetine yapacağım yatırım için de kontrole gönderdiğim denetçilerin sunacağı raporu bekliyorum. Sen Shangguan ailesinin soyundan gelen gerçek bir Shangguan'sın. Belediye başkanlığını tüm kalbimle destekliyorum. Ama ninemin başına gelenlerin bir daha yaşanmamasını istiyorum dedi. Sana garanti ederim dedi Lu Shengli. Bundan sonra nineme ve ailenin diğer üyelerine en yüksek nezaketle davranılacak. Ayrım sonu sayfa 847.